Selamlar sevgili dinleyicilerimiz, Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü başladı. Program yapımcımız Burkan Su geçti. Teknik yönetimde Arif Keleş, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de 18'e kadar sizinle birlikteyiz. Çok önemli bir günde sizinle birlikteyiz. 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümünde. Bu vesileyle büyük önderi Atatürk'ü saygıyla, şükranla anıyoruz silah arkadaşlarıyla birlikte. İstiklalimiz ve istikbalimiz için can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyoruz. Ekonomi günlüğü olunca elbette 19 Mayıs'a başka bir açıdan, iktisadi açıdan yaklaşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Ve bu konudaki en kıymetli isimlerden biriyle yaklaşacağız. Stüdyo konuğumuz iktisatçı, yazar Doktor Serdar Şahinkaya. Hoş geldiniz.
Sağ olun, teşekkür ederim davetiniz için.
Nutkuna şöyle başlıyor Atatürk: 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Savaş'ın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Böyle de devam ediyor. Bütün o yolculuktan, 16 Mayıs'ta başlayan o yolculuktan sonra 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basışla başlayan bütün yolculuk nutukta anlatılıyor. Evet. Sizin de iktisadi açıdan bir sinopsis denemeniz var.
Evet.
Bize her şeyi özetleyecek olan. Sinopsis aslında en çok filmlerde duyarız.
Evet, evet.
Bütün olayı özetler bize.
Özellikle kullanıyorum o kelimeyi, yerine bir şey bulamadık ama bir dizi, bir belgesel, bir film nasıl bir taşıyıcı kolon üzerinde oturacak? Önce bir yazmak lazım. Yani öyle bir tarihsel sinopsis denemesi yazdıktan sonra hem sizin az önce nutukla girdiğiniz sözleriniz hem de 19 Mayıs meselesi, 1923'e kadar yoksulların mücadelesi zaferle sonuçlanacak, cumhuriyetle taşlanacak. Sonra da bir işte cumhuriyetin Mustafa Kemal Paşa'nın vefatına kadar olan 15 yıl, yani 1938'e kadar olan dönemde yapı taşlarını, ana nirengi noktalarını yazmıştım geçen yıl Kasım ayında. Şimdi bugün tabii 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik
evet.
Kor Bayramı. Önce dinleyicilerimizin ve hepimizin bayramı kutlu olsun diyelim. Meseleye Bandırma vapuruyla hep başlanıyor. Bugün de biraz sosyal medyada zaman geçirdim falan. Böyle işte bankalar, şirketler, önemli kuruluşlar falan böyle minik minik şey yapmışlar, filmler yapmışlar. Kimisine katılırız, kimisine katılmayız ama hepsini alkışlamak lazım hatırladıkları için. Çünkü hatırlamayanlar da var. Bu Bandırma vapuru metaforu önemli. Niye? Bandırma'da da 19 kişi var. Yani 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapurunda da 19 kişi var. Mustafa Kemal Paşa dahil 19 kişilik bir kadro var. Ama o sinopsiste de şunu yazmıştım. 1789'un, yani Fransız ihtilalinin kardeşlik, eşitlik, özgürlük bilinci var sanki o şeyde. Bandırma vapurunun kazanlarını ateşleyen ana dinamik o. Çünkü Mustafa Kemal ve arkadaşları ta askeri öğrencilikten bu yana İngiliz liberalizminin Osmanlı İmparatorluğu'nu nasıl tutsak aldığını içinden yaşayarak geldikleri için bir o bilinçle memleket elden gidiyor, ne yapmak lazım diyebiliriz. O bilinçle. İki, bu bilinci doktrine olarak destekleyen Osmanlı İmparatorluğu'nun o konjonktüründeki silahlı kuvvetlerin üst kademesindeki Alman komutanlar var. Mesela Genelkurmay Liman von Sanders,
evet,
var.
Evet.
Dolayısıyla da Mustafa Kemal ve arkadaşları, yani cumhuriyetçi kadrolar, asker kökenli cumhuriyetçi kadrolar, daha askeri liselerde o Alman ekolünün korumacı iktisat ekolüyle yetişmişler. Zamansız bir biçimde kaybettiğimiz ODTÜ tarih bölümünden meslektaş İlter Ertuğrul'la bir ara o kadroların asker lisedeki ders programlarını incelemiştik. Hani bizim kuşağında yurttaşlık bilgisine benzer epeyce bir malzeme var. Ama hep bu liberalizm tutsaklığından nasıl kurtulacaklar? Onun üzerine kafa yormuşlar. Milli iktisat hangi taşıyıcı kolonlar üzerine kurulacak? Bunun üzerine kafa yormuşlar. Ve öyle bir ciddi zihinsel arka plan var. Bir de bunun üzerine tabii vatan elden gidiyor diye bir bağımsızlık kaygısı var. Çünkü bir de dünyada da kapitalizm patron değiştiriyor. Yani 20. yüzyılın başında Versay Barış Anlaşması'yla yeni bir uluslararası iş bölümü çıkacak. O uluslararası iş bölümüne daha önce patronluk eden Victoria döneminin İngiltere'si tedricen kendisini geriye çekiyor ama Atlantik'in uzağından bir başka ülke kapitalizmin patronajlığına soyunuyor. Bu arada Birinci Dünya Savaşı patlıyor ve işte bir nehrin iki yakasında birbirine kurşun sıkan Avrupa'nın mızmız çocukları Almanya ve Fransa var. Ama tüm bu kapitalizmin kabuk değiştirmesi ve emperyalizmle daha kanlı bir seviyeye çıkmasına isyan eden iki tane yoksul köylü ülkesi var. Birisi kuzey komşumuz Lenin'in Sovyetleri, diğeri de Mustafa Kemal'in Türkiye'si. O nedenle bu 1919 yani bugün 103. yılını idrak ettiğimiz Samsun'a çıkışın ekonomik olarak nasıl bir tabana evrildiğini ana unsurlarıyla gözden geçirdiğimizde şimdi Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktı. Sonra Amasya genelgesiyle bir başka şeyi söyledi. Yani bu milletin kaderini ancak bu millet kendisi değiştirecektir. Yani kurtarıcı aramanın bir meselesi, bir vaziyeti olmadığını söylüyor. Fakat şimdi Amasya genelgesinden sonra Erzurum'a gidecek, oradan Sivas üzerinden Ankara'ya gelecek. Biz sadece genellikle Erzurum ve Sivas Kongresi üzerine düşünürüz. Bizim tarih eğitimimiz genellikle öyle olmuştur ama yerel kongreler var. İki büyük kongre yani Erzurum ve Sivas'ın dışında yerel kongreler var. 30 adet. Yani Edirne'de, Alaşehir'de, işte Pozantı'da falan. Yani Mondros, 30 Ekim 1918'deki Mondros Mütarekesi'nden sonra Anadolu, bu toprakların çocukları kendi kaderlerine el koyuyorlar. Bu kendi kaderine el koyuş mücadelesinde Mustafa Kemal ve arkadaşları ciddi önderlik yapacak süreç içinde. Ama sadece Erzurum ve Sivas kongreleriyle düşünmeyelim, 30 tane kongreler var. Şimdi bu 30 yerel kongre, iki büyük Erzurum ve Sivas ve daha sonra Ankara'ya gelip Dikmen sırtlarından Seymenlerle Bozkır'da buluşup meclise dönüşecek. Ulus'ta 23 Nisan 1920'de. Bu süreçte bir de şeyi gözden kaçırmayalım. Daha büyük savaş falan yok. Yani milli mücadele meselesi yok. Mustafa Kemal rütbeleri sökülmüş bir sivil yurttaş. Tam bir halk önderi. İşte dediğimiz gibi
Hakkında
1789'dan
idam kararı var hatta.
hakkında idam kararı var. Büyük isabetle belirttiniz. Böyle bir dönemde 16 tane bu süreçte yani 19 Mayıs 1919'dan 23 Nisan 1920'ye kadar olan bu yaklaşık bir yıllık bir sürede 16 tane iç isyan var. Savaş falan yok henüz. 16 tane iç isyanın bir bölümü yani %40'ı daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu kökenli isyanların büyük bir bölümü İngiliz emperyalizminin tetiklediği ama Adapazarı Geyve yani Marmara bölgesinden aşağı Ankara'ya doğru o hattaki ve Konya'daki isyanların önemli bir bölümü payitaht tarafından yani padişahlık makamı tarafından desteklenen çünkü biliyorsunuz az önce söylediğiniz idam kararı verildi ve bu idam kararını padişahlık makamı verdi. üzerine yetmedi. O dönemin kamu yönetimi esasları dahilinde Şeyhülislam fetvası yaratıldı. O da yetmedi. Şeyhülislam'ın fetvasını İngiliz uçaklarıyla Anadolu coğrafyasında dağıttılar. Şimdi bunun bir gazete yapsak buna şöyle bir manşet atabiliriz çok rahatlıkla. Ateşle barutun dans ettiği günlerdi diye. İç kargaşalar. Şimdi meclisi kurduk 23 Nisan 1920'de de meclis bir blok değil ki.
Büyük değil tartışmalar da oluyor.
Büyük tartışmalar var hem de ne tartışmalar. Evet. Yani Mustafa Kemal ve arkadaşlarına diktatör diyenlerin bugün 21. yüzyıl gözüyle o dönemin 23 Nisan 1920'nin meclis tutanaklarını zabıtlara okumalarını çok önemserim. Yani Osmanlıca bilmeye de gerek yok çünkü tbm.gov.tr'ye giriyorsunuz Büyük Millet Meclisimizin web sayfasına, oradaki yayınlar bölümünde o tutanakların gizlileri dahil günümüz Türkçesine çevrilmiş, merak edenlerin o tutanaklara göz atması lazım. Çünkü oradan yani 23 Nisan 1920'den bu kurucu meclis. Ama bu kurucu meclisi bir arada tutan bir hukuksal belge lazım bize. Mustafa Kemal Paşa 13 Eylül 1920'de Halkçılık Programı diye bir belgeyi meclise takdim ediyor. Mecliste muarızları ya da muhalifleri de dahil, ya bu kardeşim bir hükümet programı mı? Bu ne? Bunun niteliğini kavrayıp ona göre muamele yapmamız lazım. Diktatör Mustafa Kemal'in meclisinde bu kadar canlı hukuki tartışmalar var. Ama her şeyin başı meclis ve Selvi Hanım bakın meclis meclis deyip duruyoruz da bu meclis dünya tarihinde ilk defa bir savaşı kumanda eden, yönlendiren bir kamu yönetiminin üst taçlanmış bir yapı. Gazi Meclis boşuna konmamış. Yani bizim Kurtuluş Savaşı yani milli mücadelemiz mecliste evet. Alınan kararlarla eş anlı olarak. Yani öyle bir gece vakti işte alınan kararlarla falan değil. Büyük bir stratejik tercihle. Ve bu meclise gelen 13 Eylül 1920 tarihli Halkçılık programı encümen ne diyelim Türkçesiyle söylersek İçişleri Komisyonu'na bugünkü adıyla İçişleri Komisyonu'na havale edildikten sonra komisyon görüşlerini oluşturuyor falan ve 18 Kasım 1920'de Büyük Millet Meclisi'nde bu programı okuyorlar ama okurken meclis başkanı diyor ki komisyondan gelen evrakı tartışmaya açıyorum. Ancak komisyon diyor Halkçılık Programı adı verilen metnin ilk 4 maddesini bir uluslararası beyanname olarak, çünkü birbirinin yerine gevşek olarak kullandığımız Halkçılık Programı bir de Halkçılık Beyannamesi meselesi var. İlk 4 programı ilk 4 maddeden bir beyanname yaptık. Bu beyannameyi programın ayrıntılarına girmeden önce Efkar-ı Umumiye'ye, yabancıya da yerliye de duyurmak için bir beyanname ve beyanname okunuyor. Emperyalizme ve kapitalizme karşı bağımsızlık mücadelesi öyle olacak böyle olacak falan. Ve buradan bunun üzerinde biraz uzunca gibi durduk 19 Mayıs'ta ama bu çünkü Büyük Millet Meclisi'nin ilk anayasası olan 1921 anayasada demeyelim ona çünkü Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Bizim ilk anayasamız 1924 Cumhuriyet'le evet. Beraber olacak. 1921 anayasasının ana payandasını teşkil etmiştir bu halkçılık programı. Burada kamucu, eşitlikçi ve dönemin şeyiyle, deyişiyle söylersek kendi kaynaklarına dayalı bir ulus devlet ve ulusal ekonomi yaratmak fikri var. Bu halkçılık programı ve halkçılık beyannamesi yayınlandıktan sonra 1921 anayasası ile birlikte daha sonra işte Anafartalar, Sakarya, Milli Mücadele, Zafer'le taşlandıktan tam 5 ay sonra Yani 9 Eylül 1922'den 5 ay sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları, tabii şeyin adını da mutlaka anmalıyız, Mahmut Esat Bozkurt'un dönemin iktisat vekili, 20 küsur yaşlarında genç bir adam, savaş bitmiş, üzerinden 5 ay geçmiş, Kasım ayında, Kasım 1922'de savaştan hemen az sonra Mustafa Kemal Paşa'ya yaptıkları bir görüşmede kurulacak olan devletin ekonomik modelinin nasıl olması lazım geldiğine dair, Sayın Paşam eğer uygun görürseniz bu ekonomi modelinin taşıyıcıları olan sosyal katmanları dinlesek ne dersiniz deyince ortalıkta bir heyecan dalgası çalkalanıyor tabii ve Mustafa Kemal uygunluk verdikten sonra meclisin gizli oturumlarını bu tartışılıyor. Meşhur bir Trabzon milletvekili Ali Şükrü vardır. Mustafa Kemal'in muhalifi, Atatürk'ün. O işte ne olacak, niye dinleyeceğiz, işte sizin kararınız yok mu falan. Uzatmayalım. 17 Şubat, 4 Mart 1923 tarihlerinde üzerinde daha büyük yangının dumanları tüten benim de doğduğum ve büyüdüğüm kadim kent İzmir'de İktisat Kongresi düzenliyorsunuz. Çiftçiler, işçiler, sanayiciler ve tüccarlar, yani dört tane sosyal katmanı bir araya getiriyorsunuz ve bu dört sosyal katmanın 1135 adet delege ile 17 Şubat'ta başlıyor, 4 Mart'ta bitiyor. Yani yaklaşık olarak 15 gün süren bir kongre. Şimdi bu kongrede 291 karar alınmış ve bu 291 karar daha sonra kurulacak ve devleti de kuracak olan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilk parti programını oluşturuyor. Her sosyal katmanın talepleri umumi encümen tarafından tadat edilerek bir araya getirilmiş, müthiş bir şey tabii. Şimdi bu kongre cereyan ederken kongreden çok önce, yani Mahmut Esat Bozkurt'un Mustafa Kemal Paşa'ya kongreyi toplayalım fikrini açtığı dönemde biz başka bir şey yapıyoruz. 5 Kasım 1922'de İsmet Paşa başkanlığındaki heyeti Lozan'a gönderiyoruz. Şimdi İsmet Paşa nereden Lozan'a geldi? Bu sene de 100. yılı olduğu için Lozan'ın değil ama Mudanya Mütarekesi'nin. Yani savaş yoksulların zaferiyle sonuçlandıktan sonra Mudanya'da bir mütareke yapılıyor Ekim ayında ve bu Mudanya son ateşkes, yani 20. yüzyılın son ateşkesi. Burada Türkiye Cumhuriyeti adına mütarekeye imzayı koyan İsmet Paşa. İsmet Paşa Mudanya'dan Ankara'ya gelip Lozan'a gidecek. Düşünün şartları. İsmet Paşa'nın sivil elbisesi yok. Ulus'taki terzilere alelacele bir tane smokin falan diktirip işte derdest ediyorlar. Biz İzmir'de İktisat Kongresi sürerken 17 Şubat 4 Mart'ta bir kongre başlamadan önce 4 Şubat'ta Lozan'da görüşmeler kesiliyor. Neden? İşte kapitülasyonsuz bir ülkenin tapusunu alma konusunda ısrarımız olduğu için. Ama Mustafa Kemal ve Ankara Büyük Millet Meclisi karar verip İsmet Paşa'ya dön diyorlar. Kongre kesiliyor. 4 Şubat'ta kongre kesiliyor. Daha İktisat Kongresi toplanmamış, hazırlıklar sürüyor İzmir'de. 5 Şubat'ta Mustafa Kemal Paşa çok kritik bir şey yapılıyor. Az bilinen bir şeydir. 4 Şubat'ta kongre kesildi. 5 Şubat'ta Akhisar'da Mustafa Kemal tekrar askeri elbiselerini giyerek tatbikat yapıyor. Batı'ya diyor ki, dönemin basında var, eğer savaşın muzaffer ülkesine hala rahatlık vermek istemeyip savaşı sürdürmek istiyorsanız biz hazırız. Biz Lozan'a esas mesajı Akhisar'daki ordu tatbikatından veriyoruz. İktisat Kongresi'nde kararlar alındı. Mustafa Kemal Paşa 4 Mart'ta bir arada olan kararlar manzumesini 9 umdeye dönüştürdü Nisan ayında ve Cumhuriyet Halk Partisi ve şey kuruldu. 1923 Cumhuriyeti kuruldu. 3 yaşına kadar yani Cumhuriyet kurulduktan sonra 4 sene içinde Cumhuriyet bu toprakların yaralarını sardı, devleti inşa etti ve kritik satır başlarıyla bakalım. Dünyanın ilk güzel sergisini yaptı. Seyri Türkiye sergisi.
Evet,
Haziran 1926'da.
Evet.
Sonra 1926'da Kayseri'de Erciyes Bozkırı'nda Tomtaş Türk Tayyare ve Motor AŞ'yi kurdu. 3 yaşında Cumhuriyet. Sonra 1927'ye geldikten sonra artık kendimizi saymanın, sanayiyi saymanın, turizmi saymanın önemine değindi. Çünkü cumhuriyetçiler hep akıl ve bilimi miras olarak bıraktılar. Fakat Türkiye'de o nitelikleri, yani o sayımlar yapacak bir birikim falan olmadığı için aradılar, taradılar. Belçika'dan Monsieur Camille Jacquard diye dünya çapında bir istatistikçiyi buldular. Adam da Monsieur Jacquard'daki teklifi kabul etti ve Ankara'ya, Bozkır'a geldi. Ve baş vekalet istatistik umum, ilk umum müdürü oldu. Ve geldikten çok kısa bir süre sonra sanayi sayıldı, nüfus sayıldı, tarım sayıldı. Bir baktık 13 milyon 640 bin kişiyiz. Ve bakın bu sayımın en önemli ögesi şudur. İlk defa bu toprakların kadınları ilk defa sayıldı. Osmanlı nüfus sayımlarında kadınlar yok. İlk defa 4 yaşındaki Cumhuriyet bunu saydı ve bunun üzerinden 1927 dataları üzerinden, yani tarım, sanayi ve nüfus üzerinden Cumhuriyetçi kadrolar Ankara'da yeni bir manevra yapmalıyız. Bu böyle bırakırsak Cumhuriyet kendini güvende hissedecek bir iktisadi yapıya henüz kavuşamadı. Ne yapmamız lazım? Devletin işin içine mutlaka girmesi lazım. Çünkü İstanbul'daki tüccar tayfası başkente yeteri kadar ekonomik olarak destek olmadı. 1930'un 22 Nisan'ında Ankara'da Sanayi Kongresi tertip ettiler. 877 sayfalık bir kitap çıkardılar. Tam bir Türkiye envanteri. Ondan sonra 1930 Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal Paşa başvekil İsmet Paşa'yı Moskova'ya gönderdi. Ve Türkiye'nin en uzun süre yurt dışında kalan ünvanıyla İsmet Paşa 25 Nisan'da gitti. 10 Mayıs'ta Sovyetlerden döndü. Harkov, Leningrad ve Moskova'da sanayi tesislerini gezdi. O döndü. O arada dönmeden önce Sovyetler Birliği bize 16 milyon TL, o dönemin kuruyla çevirirsek 8 milyon liralık sanayileşme kredisi açtılar. Sonra Profesör Orlov başkanlığında bir sene sonra aşağı yukarı bir Sovyet heyeti geldi. 1933'te birinci sanayi planını yaptık ve bu coğrafyayı, Misak-ı Milli sınırları içinde kalan bu coğrafyadaki kentleri Nazım'ın Kuvayi Milliye şiirinde söylediği gibi bahtı değişen şehirler haline dönüştürdük. Fabrikalar yaptık.
Ki o fabrikalar kurulurken Sümerbank en güzel örneğidir. Yalnızca fabrika yapılmaz. Orada kadının, erkeğin, çocuğun sosyal yaşamda da sağlıklı kalabilmesi için her tür etkinlik de gerçekleştirilir. Maddi koşullar da yaratılır.
Ne güzel, ne güzel söylediniz. Şimdi o fabrikalar, yani kentlerin bahtını değiştiren o fabrikalar birer kültür, birer sanat kurumuydu. Yani toparlayacak olursak üzerinde çok konuşuruz ama bu 19 Mayıs 1919'dan 1938'e kadar, yani 15
evet,
yılda Cumhuriyet bu toprakları bir, yeniden yurt yaptı.
Evet.
İki, bu yeniden yurt yapılan toprakların kentleri sanayiyle aydınlandı. Öyle diyebiliriz ve 19 Mayıs 1919'u bir daha kutlayarak bitireyim sözlerimi.
Çok teşekkür ediyoruz Serdar Şahinkaya. Sağ olunuz. İktisatçı yazar Doktor Serdar Şahinkaya program konuğumuzdu. Tam bağımsızlık kolay kazanılmadı.
Evet.
İşte bunları onun anlattıklarından bir kez daha anımsamış olduk sevgili dinleyiciler. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun bir kez daha. Hoşça kalın.